Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Ve bu hafta da sizlerle beraber meraklı konuları el atacağız. Ancak programa başlamadan evvel TGRT FM radyosu çalışanları adına ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Değerli dinleyiciler, günümüzde sekreterlerin, bilim adamlarının, gazetecilerin ve emsali çalışanların hepsinin önünde bilgisayar dediğimiz, kompütür dediğimiz birer makine var. Vaktiyle bunlara elektronik beyin deniyordu. Herkes her işini şimdi bunlardan hallediyor. Yazısını burada yazıyor. Bilgiye burada ulaşıyor. Yakın bir zaman öncesine kadar elektronik beynin ismi vardı, kendisinden bahsedilirdi ama cismi henüz ortada yoktu. Bazılarının hayallerini süslerdi böyle bir makine. Ondan önce sekreter, gazeteci, bilim adamı ve emsali çalışanların hepsinin önünde birer yazı makinesi, namı diğer daktilo vardı. Ve dakikada ortalama 60 kelime yazardı. Öyle ki bu yazı makinesi bazı işi yapanların yaptığı işle özdeşleşmişti. Mesela sekreter kızlara eskiden daktilo denirdi. Sekreter ismi daha sonradan biraz hafifletilerek verilmiş bir isimdir. Ondan önce daktilo denirdi. Devlet dairelerinde daktilo yazan özellikle hanımlardan olan çalışanlara daktilo denirdi. Öyle ki ilim adamları daktilo ile anılırlardı. Gazeteci demek daktilo demekti. O kadar hayatımızda ehemmiyetli yeri vardı daktilonun. Bu daktilonun da bu halini alıncaya kadar nice safhalardan geçtiğini biliyoruz. Ama kullanırken çoğumuzun belki aklına gelmezdi. Ve de ilk keşfedildiğinde bu yazı makineleri, daktilolar, küçücük yazı makineleri bir dokuma tezgahına benziyordu. Bunu belki çok kimse tahayyül bile edemez. Yalnız tabii şekli değil. Kim bulmuş, ilk nasıl yazmış, ne zaman, bundan da tabii haberimiz yok. Yalnız araştırmalar bize gösteriyor ki ilk daktilolar, ilk yazı makineleri İngiltere'de Kraliçe Anne devrinde keşfedilmiş. Onu elimizdeki bir satış müsaadesinden anlıyoruz. Kraliçe Henry Mill adında birine yazı yazmak için hususi surette yapılmış bir makinenin satışını 14 yıllık bir müddet için imzalıyor. Ona böyle bir berat veriyor. Buradan anlıyoruz. Tabii herhalde bu mukaveleyi yaparlarken bu makinenin kısa bir zamanda bu derece inkişaf edeceğini herhalde ikisi de düşünmemişlerdi. Bu makineyle yazılan yazıyı matbaa yazısından ayırmanın imkansız olduğu, yazısının bütün öteki çeşit yazılardan daha uzun zaman bozulmadan saklandığı iddia ediliyordu. Bu hakikaten ne zamandan beri yapılması istenen ve birçok kimsenin merakla beklediği bir şeydi. Bir yazı yazma makinesi keşfetme fikri yerleşmişti. bu mevzu üzerinde kafa yoranlar birbirinden çok farklı biçimlerde makineler üzerinde çalışmaya başladılar. 1760 yılında Viyana'da, 20 yıl sonra 1780'de İsviçre'de, 1784'te Fransa'da ve 1828 yılında İtalya'da günümüzdekilerden çok farklı yazı makineleri meydana getirildi. Fakat tabii bu makinelere bugünkü yazı makinelerinin atası demek çok zordu. Ta ki Amerika'da bir çiftçi hakikaten işe yarayabilen bir makine meydana getirinceye kadar. Değerli dinleyiciler, Amerika'da, Michigan eyaletinde William Austin Board adında birisi ailesini geçindirebilmek için toprakla uğraşıyor, yetiştirebildiklerini satarak gününü gün etmeye çalışıyordu. Ama çiftçilik yapmak William Austin'e göre bir iş değildi değerli dinleyiciler. Vakit buldukça okuyordu ve daha çok makineler hakkındaki kitaplara alaka gösteriyordu. Henüz 14 yaşındayken kendi kendisine bir sekstan yapmayı başarmıştı. Bugün gemicilerin bulundukları mevkiyi tayin etmek için kullandıkları bir makinedir bu ve modern manadaki günümüzde kullanılan sekstanlardan da bu bulduğu sekstanın pek bir farkı yoktu. Genç adam William Austin soğuk bir kış boyunca, kışın çiftçiler çalışmaz malum, yatarlar. Bu kış zamanını değerlendiriyor William Austin ve tipografır adını verdiği kendi kendine yazı yazabilen bir makine meydana getiriyor. Makinenin çalışma tarzı oldukça basit. Kocaman bir çarkı var, dönüyor. Üzerindeki matbaa harflerine benzeyen harf kalıpları istenilen yere gelince bir kola basılıp bu harf uzun bir kağıt şeride bastırılıyordu. Bir sarkaç satırın sona erdiğini bildiriyordu. O zaman da kağıt yırtılarak makineden çıkarılıyordu. Ortaya çıkan yazı okunaklı olmasına okunaklıydı. Ama makine çok yavaş işliyordu. Bir satır yazı yazmak bazen dakikalarca sürüyordu. Bu William Austin'in bir arkadaşı bu makineyi görünce çok heyecanlandı, ümitlendi. Ve zamanın Amerikan başkanı Andrew Jackson'a bir yazı yazarak yazı makinesinin günümüzün en başta gelen keşiflerinden birisi olduğunu bildirdi. Ve arkadaşı adına bu makinenin patentini almaya muvaffak oldu. Kısa bir müddet sonra buna benzer bir fikir Marsilya'da bir Fransızın kafasında şekillendi. 1833 senesinde Xavier Progin adındaki bu kaşif tipografik kalem dediği bir keşfinin patentini aldığında üzerinde çalıştığı makinenin belki bu derece ehemmiyet kazanacağını veya ehemmiyetli olduğunu belki de tahmin etmiyordu. Progen'in makinesinde birbirine mafsallarla bağlanmış kolların ucundaki harfler yukarıdan aşağıya doğru kağıdın üzerine inip basıyordu. Bu makinede kağıt sabit duruyordu. Harflerin bağlı bulunduğu mekanizma satır boyunca yer değiştiriyordu. Yazılış sırasında yazının gözükmemesi makinenin en mahzurlu tarafıydı. Neyse aradan 40 yıla yakın bir zaman geçti, geçmedi, yazı makineleri çoğalmaya başladı. Bu makinelerin hemen hepsinin de bu Fransız Progen'in makinesiyle müşterek tarafları vardı. Aynı zamanda bu yeni tip makinelerle dakikada 25-30 kelime de yazılabilir hale gelmişti. Zaten elle en hızlı yazı yazabilenler de daha fazlasını yazamıyorlardı. Değerli dinleyiciler, bütün bunlara rağmen yazı makinesinin günümüzdeki haline getirilmesinde en büyük payı olan kimse Christopher Scholes adında bir Amerikalı. Bu adam biraz gazeteci, biraz aktör, biraz da politikacı tarafı olan birisi. Bir yazı makinesi üzerinde çalışmaya başlıyor ki o zamanlar 48 yaşındaydı. Tıpkı piyanonun tellerine vuran küçük çekişlere benzeyen bir mekanizma düşünmüştü o zaman. Bu çekişlerin uçlarına harf kalıplarını yerleştirmişti. Makinesinde mürekkep kullanmamıştı. Bunun yerine bugünkü karbon kağıdına benzeyen kağıtlardan istifade etmeyi daha muvafık bulmuştu. Yazıyı yazan kimse bu kağıdı sol elinde tutacak, sağ eliyle de harfleri harekete getiren tuşlara basacaktı. Christopher Scholes bu makineden 500 kadar değişik model imal etti. Fakat bütün bunlar Scholes'un parasını tüketti. Halbuki hakikaten kullanılabilir bir yazı makinesi meydana getirebilmek için çok paraya ihtiyaç vardı. Denmore adında biri ileride kâra %25 ortak olmak şartıyla para vermeye razı oldu. Scholes tabi belki o zaman dünyanın en mesul, en ümitvar adamlarından birisiydi o parayı görünce. Günde 16 saat çalıştı. Yemek olarak da birkaç bisküviyle bir elmadan başka bir şey ağzına koymadan çalıştı. Aylar geçti aradan. Nihayet istediği gibi bir yazı makinesi ortaya çıkmış oldu. Ama bu makineyi seri halde imal edebilmek de her şeyden çok bir para işiydi. Hem de bol para işiydi. Firmalar nedense bu işin istikbalini pek sağlam görmediklerinden midir nedir, fazla para yatırmaktan kaçınıyorlardı. Bu arada 1872 yılında meşhur kaşif Edison da bir yazı makinesi yapmıştı. Ama bu makine daha çok borsadaki bant üzerine yazı kaydeden makinalara benziyordu. Bu sıralarda değerli dinleyiciler, ailesiyle beraber ziraat aletleriyle dikiş makineleri üzerinde çalışan Eliphalet Remington adında biri Scholes'un bu yeni makinesiyle yakından alakadar oldu. Ve 1873 senesinde Scholes ile bir kontrat imzaladı. Remington atölyesinin bir kısmını bu makinenin imaline tahsis etti. Ve yılda 1000 adet imal edeceğini taahhüt etti. Fakat şurası muhakkaktı ki yıllarca dikiş makineleri üzerinde çalışan Remington'un geliştirdiği yeni tip yazı makineleri de biçim bakımından dikiş makinesini andırıyordu değerli dinleyiciler. Ertesi yıl 1874 yılında Remington marka yazı makinesi piyasaya çıktı ve her nedense pek alakayla karşılanmadı. Küçücük bir makine için $125 fiyat konmuştu. Bu da tabii halkın bir müddet bu garip makineden uzak kalmasına sebep oldu. Şimdi o zamanki dolar değerli dinleyiciler günümüzdeki dolardan çok kıymetliydi. Bir kere 1970 yılından önce 1 dolar günümüzün 3 dolar kıymetindeydi. Bir de ondan önce paranın altına bağlı olduğu devri düşünürseniz $125 günümüzdeki $125 değil. Şimdi bu parayı herkes bulur. Ondan dolayı halk bu makineden uzak durdu. İlk satın alanlardan birisi çok meşhur yazı makinesini, meşhur Amerikan mizah yazarı Mark Twain'di. Çocuk kitapları yazmasıyla meşhur, gazeteciliğiyle meşhur, romanlarıyla meşhur, garip hayatı ve alışkanlıklarıyla meşhur birisiydi Mark Twain. Satıcı Mark Twain'a bu makine dakikada 57 kelime yazar demişti ve hemen makinede yazı yazmasını bilen bir kızı çağırtarak makinenin tecrübesini yaptırmıştı. Meşhur yazar bu tecrübeyi üst üste birkaç defa yaptırdı. Her seferinde de makinenin aynı randımanı verebildiğini gördü. Yalnız ne vardı ki? Genç kız hep aynı kelimeleri ezberlediği için aynı şeyleri yazıyordu. Bu da tabii süratli yazmasını kolaylaştırıyordu. Mark Twain iyi niyetle işe başladı. Fakat makinedeki sürati dakikada 12 kelimeyi bir türlü geçmedi. Buna çok sinirlendi meşhur yazar. Makineyi bir tarafa bıraktı ve yine eski babadan görme kaleme dönmekte tereddüt etmedi. Fakat yine de yayın evine müsveddelerini makineyle yazılmış olarak veren ilk yazar bildiğimiz kadarıyla tarihte Mark Twain'dan başkası değildir. Yine meşhur Rus yazarı Lev Tolstoy da yazılarını makinede yazan ilk yazarlardandır. Tabii bunlar çok velut yazarlardı. Gece gündüz yazı yazıyorlar kalemle. Makine onların işlerini kolaylaştırmıştır. 1876 senesinde Philadelphia meşherinde sergisinde teşhir olunan yazı makineleri hakikaten çok alaka çekiciydi değerli dinleyiciler. Üstelik makinenin önüne bir genç kız oturtulmuştu. Sayfası 25 sentten isteyene mektup da yazıyordu. Fakat ne olursa olsun bir oyuncaktan başka bir şey olmadığı zannedilen bu küçücük makineye $125 vermeye kimse cesaret edemiyordu. Makinenin kaşifi Shaws sergiden çok ümitliydi ama bitişik pavyonda Graham Bell yeni keşfi olan telefonla bütün makineler meraklıları kendi pavyonuna çektiği için yazı makineleri boşu boşuna müşteri beklemekten başka bir şey yapamadılar. Satışının çok az olmasına rağmen değerli dinleyiciler, yazı makinesi imalatçıları bu yeni keşfi geliştirmekten, tekamül ettirmekten de geri kalmıyorlardı. 4 modeli adı verilen tip en üstün modeldi. 11 kilo ağırlığındaydı, sessiz yazıyordu ve portatif yani kolayca taşınabilir diye ilan ediliyordu. Artık ne devamlı yazı yazmaktan meydana gelen göz bozuklukları, bel kemiği eğrilikleri, ve ne de yazarlarda sık sık görülen parmak krampları kalacaktı. Tek mahzuru sevgililerin birbirlerine aşk mektuplarını bu soğuk, biçimsiz ve garip makineyle yazmamakta ısrar edişiydi. Bugün yılda 15 milyondan fazla satış yapan Remington fabrikası 1881 yılında ancak 1200 adet makine satabiliyordu ve mevcudiyetini devam ettirememek endişesi içindeydi. Fakat Hristiyan Genç Kızlar Teşkilatı'nın New York müdiresi genç kızlar için bir daktilo kursu açınca yazı makinesinin de istikbali bir anda parladı. Müdire bu yeni makinenin pek yakın bir istikbalde büyük ehemmiyet kazanacağını sezdi. Ve çalışan genç kızlara yepyeni bir çalışma sahası açılacağını hissetti. İlk olarak 8 genç kız kursa kaydoldu ve sımsıkı korselerinin içinde dimdik kocaman makinenin karşısında mesleğe ilk adımlarını attılar. Gazeteler, kızlarımız boşu boşuna 6 ay bir hiç için kurs görecek, sonra da hiçbir yerde iş bulamayacaklar diye feryadı basmışlardı. Bu kurs onlara göre düpedüz soygunculuk ve istismardan başka bir şey değildi. Ama ne var ki değerli dinleyiciler, kurslar kısa zamanda rağbet buldu. 7 yıl içinde kursu bitirip diploma alanların sayısı tam 60 bine çıktı. Bunun neticesi olarak da iş yerleri ve bürolarda erkek katipler gözle görülür derecede azalmaya başladı. 20. asrın başlarında erkek katip isteyen iş yerleri bütün iş yerlerinin %10'unu geçmiyordu. Değerli dinleyiciler, o zamanlar makinede yazı yazmak isteyenler iki parmaklarıyla tuşlara basarak yazardı. Hem tuşların mekanizmasının çok ağır olması hem de iki parmakla muayyen bir süratten daha fazla yazamamaları makineyle yazanları yeni bir usul aramaya sevk etti. Hatta mecbur etti. 10 parmakla yazı yazma usulü ortaya atıldığı zaman yıllardan 1880 nerede? Henüz daha 1890 olmamıştı. Amerika'da Underwood firması bir mektep açarak talebelerine 10 parmakla yazı yazma dersleri vermeye başladı. Bu arada birçok yerlerde de durmadan süratli yazı yazma müsabakaları yapılıyordu. Derslerde talebeler haftada 5 gün, günde 8 saat, dakikada 100 kelimelik bir hıza eriştirilmek üzere yetiştiriliyordu. Müsabaka günleri, müsabıkların kıyafetleri hakikaten görülecek şeydi. Kadınlar kolay hareket edebilmek için hafif elbiseler, erkekler üzerlerinde gömlek, başlarında mika siperlik bulunan bir şapkayla veya sadece siperlikle başlangıç zilinin çalmasını beklerlerdi. Dakikadaki 100 kelimelik sürat 1900 yılından sonra 142'ye çıktı. Bir genç kadın bir keresinde dakikada 264 kelimelik bir sürate erişerek herkesi şaşkınlık içinde bıraktı. Ne var ki kadın önceden ezberlediği kısa bir cümleyi tekrarlayarak satırları dolduruyordu. Zaman zarfında değerli dinleyiciler, her geçen yıl yazı makineleri büyük değişiklikler geçiriyorlardı. Başlangıçta yazı makinesinde çalışacak genç kızların her bakımdan güçlü kuvvetli olmaları lazımdı. Çünkü makinenin mekanizmaları o kadar ağırdı ki parmakla basmak büyük enerji sarfına sebep oluyordu. Öte yandan da makineler hakikaten taşınabilecek kadar hafifleştirilmişti. Sonra kağıdın üzerine yazılan satırlar yazan tarafından da bir bakışta görülebilecek yere getirilmişti. Halbuki eskiden yazı yazan kimse hata yapıp yapmadığını ancak kağıdı makineden çekip çıkardıktan sonra görebilirdi. Artık bu yazı makinelerinin hakikaten faydalı bir alet olduğu kanaati ne sahip oldu insanlar ve böylece satışlar da gittikçe çoğalmaya başladı. 1926 yılında bir firma tayyare kiralayarak 11 bin yazı makinesini bir parkta yere yayılan bir brandanın üzerine attırdı. Şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açılan halkın karşısında makinelerin kutuları açılıp da kırılıp dökülmedikleri anlaşılınca yazı makinelerinin satışı daha da arttı. Reklamın böylesi. Günümüzde iyi bir yazı makinesi 242 çeşitli maddeden yapılma 1856 parçadan meydana geliyor. Bu parçaların monte edilmesi ise işçiler tarafından yapılan 12.480 ameliyenin neticesinde temin edilebiliyor değerli dinleyiciler. Zamanla belli bir müddet geçtikten sonra renkli kurdele ile karbon kağıdı da inkişaf etti. Ve naylon şeritlerin 900 bin vuruşa dayanabilmesine karşılık tabii ve saf ipekten şeritler 2 milyon 300 bin vuruşa dayanmaktaydı. Evet değerli dinleyiciler, işte yazı makinalarının hikayesi böyle. Günümüzde belki yazı makinası çok kimsenin hayatından çıktı gitti. Şimdi artık herkesin önünde kompütürler var. Bir başka tabirle kompütürler yazı makinelerinin pabucunu dama attırdı. Yazı makineleri şimdi müzelerde. Bir de eski adetlerini devam ettirmekte ısrarlı olan yaşı ileri kimselerde kaldı. Onun dışında bir gün gelecek ki bir nesil yazı makinesini belki de hiç tanımayacak. Ancak yazı makinesi keşfedildikten sonra hayatımızı son derece kolaylaştıran, bilhassa ilim ve kültürün yayılmasına çok hizmet etmiş, hayatımızda mühim yeri olan bir keşif olarak tarihte yerini alacaktır. Değerli dinleyiciler, İstanbul'da çok güzel bir abide var. Ve yapılış sebebi de biraz hüzünlü. Evet, Kanuni Sultan Süleyman'ın genç yaşta kaybettiği sevgili oğlu, belki de en sevgili oğlu Şehzade Mehmet'in hatırasına yaptırdığı, onun ruhunu şad etmek için, hatırasını yaşatmak için yaptırdığı Şehzade Camii var. Bu cami mimarisinin güzelliği bir yana, yaşattığı hatıra bakımından da dikkate değer. Mimar Sinan'ın yaptığı bir cami bu. Hatta kalfalık, çıraklık eserim dediği bir bina. Yanında Şehzade Mehmet'in türbesi var. Tabii Osmanlılar bir camiyi yalnız başına yaptırmıyorlar. Bir külliye halinde yaptırıyorlar. Hele bir yaptıran bir padişah veya üst düzey bir devlet görevlisi ise külliye halinde yaptırıyorlar. Yani cami, yanında varsa türbe, medrese mutlaka her derecede olabilir. İmaret, yani hem cami ve medresede yaşayanlar için hem de fakirler için bir taphane, onun yemek dağıtılıyor oradan. Taphanede de yemek pişiyor. Ve bir de sibyan mektebi, küçük çocuklar için mektep. Hepsi bir arada yapılıyor. İşte bu külliye kelimesi Avrupalılara kolej olarak geçmiştir değerli dinleyiciler. 5 sene sürüyor inşaı Şehzade Camii'nin. Sinan Ağa bu cami ibadete açıldığında 68 yaşındaydı değerli dinleyiciler. Ki 50 yaşında baş mimar olmuştur Osmanlı Devleti'nin. Caminin yeri Bizans kalıntısı, kara ve deniz kale duvarlarıyla çevrilmiş üçgen şeklindeki asıl İstanbul'un hemen tam göbeğine rastlar değerli dinleyiciler. Bu asırlardan beri gelen bir rivayet. Hakikaten caminin duvarında bir taş vardır. Yol kenarında, ana yolun kenarında o taş İstanbul'un ortası diye anılır. Eski İstanbul'un tabii. Vaktiyle bu arsanın karşısında eski odalar diye anılan İstanbul'un en eski Yeniçeri kışlası vardı. Tabii o eski odalardan sonra eser kalmadı. Çünkü Yeniçeri kışlası Aksaray'a taşındı. Yalnız bu kışlanın hemen yanı başındaki Acemi Oğlanlar kışlasının hamamı günümüzde durmaktadır. Artık şahsi mülkiyete geçmiş bir çarşı hamamı olarak işletiliyor. Halk arasında Acemoğlu hamamı diye anılır. Bu hamamın esas ismi Acemi Oğlanlar hamamıydı. İşte Yeniçerilerin, Acemi Oğlanlarının gittiği hamamdı. O isim bile biraz değişmiş de olsa o tarihi yansıtmaktadır. Ama tabii odalardan bugün eser yok. Gelelim caminin bulunduğu yere. Caminin bulunduğu yer bugün Şehzadebaşı diye anılıyor. Bu camiden dolayı. Şehzadebaşı Caddesi'nden Vefa semtine doğru giden Dede Efendi Sokağı'na sapılırken Şehzade Camii'nin avlu duvarı köşesinde yeşil porfirden bir sütun var. Sütuncuk var hatta. Bu sütunun Mimar Sinan tarafından şehrin göbek noktası olduğuna nişan olarak konduğu söylenir. İşte biraz evvel işaret ettiğimiz sütun bu. Dede Efendi Sokağı'nın diğer köşesinde ve Şehzade Camii'nin karşısında görülen cami ve medrese Lale Devri'nin meşhur sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın hayır eseridir. Darül Hadis Mescidi diye anılır. Yani cami olarak yapılmamıştır. Orası bir Darül Hadis'tir, bir medresedir. Yüksek eğitim veren bir medresedir. Onun camisidir. Yoksa Nevşehirli'nin hususi cami olarak yapılmış değildir. Ama bugün cami olarak hizmet vermektedir. Nevşehirli İbrahim Paşa'nın kabri de oradadır. Şimdi gelelim Şehzade Mehmet'e değerli dinleyiciler. Şehzade Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük bir aşk ile bağlandığı hanımı Hürrem Haseki Sultan'dan doğmuş ilk oğludur. Rivayet odur ki Kanuni Sultan Süleyman Han Şehzadeler Güzidesi dediği bu oğlu Şehzade Mehmet'i taht varisi yapmak istemiş. Fakat ecel buna mani olmuş. Şehzade Mehmet genç yaşta vefat edince Kanuni Sultan Süleyman bu çok sevgili oğlunu veliaht yapma emeline kavuşamamış. Kanuni Sultan Süleyman 1542 senesinde sefere çıkmıştı. 10. defa. Ve ordunun başında tam Acaristan'a kadar gitti. Tarihimizde Kanuni Sultan Süleyman'ın bu seferine Estergon Seferi deniyor. Pek çok kaleler, bu arada Estergon ve İstolni Belgrad kaleleri fethedildi. Kanuni Sultan Süleyman hatırasının zaferler zincirine yeni halkalar eklemiş olarak taht şehri İstanbul'a dönerken Edirne civarına geldiğinde Manisa valisi bulunan sevgili oğlu Mehmet'in vefat haberini aldı. Ve hazırlanan zafer şenlikleri iptal edildi. Meşhur müverrih tarihçi Peçevi İbrahim Efendi anlatıyor. Şehzade Mehmet'in naaşı İstanbul'a getirildi. Cenaze namazı Beyazıt Camii'nde kılındı. Sultan Süleyman cenaze namazında bizzat bulundu. Şehzade eski odalar başında bir ağaçlık sahada defnedildi. Padişah kabrin üzerine bir türbe ile türbenin yanına büyük bir cami yapılmasını emretti. O günleri görmüş bazı ihtiyarlardan dinlemiştim. O mevkide bir büyük caminin inşaına daha önce başlanmış ve binanın esası yeryüzüne çıkmıştı. Merhum şehzade oraya defnedilince cami de şehzadenin adına nispet edildi demişlerdir. Fakat o devrin müverrihleri Celalzade ile Ali camiye şehzadenin defninden sonra başlandığını yazarlar. Sultan Süleyman'ın canından aziz şehzadesi idi. Kendi hayatında veliaht yapmaları mukarrer idi. Lakin ecel geldi. Evet, böyle diyor Peçevi İbrahim Efendi. Caminin Şehzade Mehmet'in vefatından sonra doğrudan doğruya şehzadenin namına başlandığını Mimar Sinan Ağa'da bir hal tercemesi var onun. Orada ifade etmektedir. 17. asırda meşhur Evliya Çelebi meşhur seyahatnamesinin İstanbul'dan bahseden birinci cildinde de Şehzade Camii hakkındaki kendi müşahedelerini kaydediyor. Diyor ki dışında yan maksurelerde ince zarif mermer sütunlar vardır. Dış avludan iç avluya merdivenlerle çıkılır. Üç kapıdan girilir. Caminin iç avlusu haremi fır dolayı mermer sütunlar ve bu sütunlar arasında kemerler, kubbeler ve revak ile çevrilmiştir. Duvarlarında dış avluya bakan pencereler vardır. Zemini mermer döşelidir. Ortasında 8 sütunlu bir saçak altında şadırvan ve abdest muslukları Sultan 4. Murat tarafından yaptırılmıştır. İkişer şerefeli iki minaresinin köşeli gövdeleri baştan başa nakışlıdır. Ortadaki büyük kubbesi eflake ser çekmiştir. Ama Süleymaniye kubbesinden küçüktür. Bu büyük kubbe etrafında 4 yarım kubbe vardır. Mihrabı ve minberi gayet sanatlıdır. Bu camide her gece 8000 kandil yanar. Dış avlu ağaçlarla müzeyyendir. Caminin mihrap duvarı önündeki bahçede Şehzade Mehmet'in türbesi vardır. Yine dış avluda bir büyük çınar dibinde Eşşeyh Ali Tabli Efendi'nin kabri vardır. Ali Tabli Efendi Hazreti Halid ile gelip cenkte tabl yani davul çalarken şehit olmuş ve buraya defnedilmiş idi. Etrafında imaret, medrese, taphane vardır diyor Evliya Çelebi. Hadikatül Cevami'de de İstanbul camilerini anlatan Hadikatül Cevami'de de Şehzade Camii için ikişer şerefeli iki minarelidir. Şehzade Sultan Mehmet'in vefatından sonra pederi Sultan Süleyman yaptırmıştır. Yanında imaret, taphane, medrese ve mektebi vardır. Ve şehzadenin kabri üzerine müstakil bir türbe bina olunup türbede sandukası üzerine teberrüken bir taht konulmuştur. Şehzade Mehmet'in vefatına pederi Sultan Süleyman'ın söylediği bir tarih var. Şehzadeler güzidesi Sultan Mehmet'im. Hicri 950 tarihini veriyor, vefat tarihidir. Cami-i Şerif de Recep ayında tamam olmuştur. Bu mısra da onun tarihidir. Mabedi Ümmeti Resul-i Mübin 955 tarihini veriyor. Bu da Şehzade Camii'nin inşaına düşülen tarihtir. Malum eskiden meşhur hadiselere tarih düşürürlerdi. Yani öyle bir mısra söylerlerdi ki her harfin rakam olarak bir kıymeti olduğu için o mısra o işin veya o hadisenin olduğu tarihi vermekteydi rakamlar toplandığı zaman. dinleyiciler, Şehzade Camii kare planlı bir cami. İbadet sahnenin üstü yarım küre şeklinde bir büyük kubbe ve bunun etrafında dört yarım kubbeyle örtülmüş. Dört köşede yine yarım küre şeklinde dört küçük kubbe daha var. Bütün bu kubbeleri tutan kemerler dört büyük fil ayağının üzerinde. Caminin içinde taş sütun kullanılmamıştır. İç harem ise daha önce de size arz ettiğimiz gibi fır dolayı 12 büyük mermer sütun üzerine atılmış kemerler üzerinde 16 kubbeli bir revakla çevrili. Bu kubbelerden 5'i son cemaat yerinin üstünü örtüyor. İç haremin ortasında 8 tane narin mermer sütunlu saçak altında bir şadırvan var. İkişer şerefeli minarelerinin hususiyeti gövde satıhlarının alçak kabartma nakışlarla süslü oluşu. Bu nakışlar caminin başka yerlerinde de var. Mimar Sinan, değerli dinleyiciler, güzelliği planda ve sadelikte aramış bir sanatkardır. Şehzade Camii'nde ki bu tezyinat pek Mimar Sinan'ın vasfı değil. O da bize bu tezyinatı caminin sahibinin gençliğin ve güzelliğin bir sembolü oluşunda aramak lazım. Yani her ne kadar Mimar Sinan sade bir sanatkar ise de bu camiyi yaptığı adına yapılan şahıs genç, yakışıklı bir şehzadeydi. Elbette biraz tezyinat, biraz süs olacaktır. Değerli dinleyiciler, Şehzade Camii daha önce de size arz ettiğimiz gibi Mimar Sinan Ağa'nın yaptığı en büyük üç camiden biri ve ilkidir. Diğeri Süleymaniye ve Selimiye'dir. Bunların diğerleriyle mukayesesi yapılabilir. Mesela Şehzade Camii'nin kubbesinin çapı 19 metredir. Süleymaniye Camii'nin kubbesinin çapı 27,5 metredir. Selimiye Camii'nin kubbesinin çapı 31,5 metredir. Bu da aradaki büyük farkı bize göstermektedir. Mesela kubbenin kaidesinin zeminden yüksekliği Şehzade Camii'nde 26 metre, Süleymaniye Camii'nde 33, Selimiye'de 27 metredir. Süleymaniye Camii belki iç içe mahviller de dahil olarak saha genişliği bakımından Selimiye'den büyüktür. Ama Selimiye'de Şehzade Camii'nden büyüktür. Bu camilerin sırası büyüklüğü kubbe olarak birbirini gösteriyor. Bir de yükseklik olarak birbirini göstermektedir. Selimiye Camii hemen hemen Süleymaniye Camii hemen hemen en yüksek camidir. Hemen arkasından Selimiye, sonra Şehzade Camii gelir. Ama ihtişam bakımından her birinin birbirinden neredeyse farkı yoktur denilebilir. Değerli dinleyiciler, Şehzade Camii'nin büyük bir dış harem avlusu var. 6 kapısı var. Bu kapılardan ikisi güneyde Şehzadebaşı Caddesi'ne açılıyor. Biri batı tarafında Burmalı Mescit, Atatürk Bulvarı tarafına açılıyor. Biri kuzeyde Bozdağ'ın su kemeri tarafına açılıyor. İkisi de doğuda Dede Efendi Sokağı'na açılıyor. Medrese ile tabahane dış harem avlusu üzerindedir ve avlunun kuzey kenarındadır. Her ikisi de 16. asır Türk yapı sanatının en güzel numunelerindendir. İmaret ile mektep ise dış harem avlusunun doğusundadır. Dede Efendi Sokağı'nın öbür kenarındadır. Değerli dinleyiciler, Şehzade Camii'nin haziresinde 7 tane türbe var. Bunlardan bir tanesi camiye ismini veren ve caminin hatırasına inşa edildiği Şehzade Mehmet'in türbesi. Türbe 8 köşeli bir bina, 8 dilimli bir kubbeyle örtülü. O da Mimar Sinan eseri tabii. Pek süslü, pek muhteşem bir abide. Dış yüzü kesme küfeki taşından yapılmış. Arada kırmızı ve yeşil porfirle de mermer kullanılmış. Kapısının önü ikisi yeşil, ikisi pembe, dört sütunla revaklı ve kapının iki yanında iki çini pano var. Kapının üzerinde tarih kitabesi Farsça. İçine gelince bir güzellik harikası. Zeminden kubbe eteğine kadar başka yerde benzeri olmayan gayet tatlı zemin üzerine yeşil, mor, kırmızı, pembe ve beyaz çiçekler de çiniyle kaplı. Çinilerin çiçek motifleri de başka yerde görülmemiş güzellikte ve şekilde. Kubbe içi, kalem nakışları son derece nefis. Alçı pencerelerinin güzelliği, çiniler ve kalem işleri estetiğiyle tam bir ahenk halinde. Ortada Şehzade Mehmet'in sandukası var. Bu sandukanın üzerinde dört ayaklı ve sedef kalkmalı bir ahşap taht bulunuyor. Şehzade Sultan Mehmet'in babası tarafından veliaht ilan edilmek istendiğini, imparatorluk makamına layık görülmüş bir prens olduğunu gösteriyor ki eşsiz bir eserdir o da. Aynı türbede Şehzade Mehmet'in sol tarafında kızı Hümaşah Sultan Metfun, devrinin meşhur vezirlerinden Ferhat Paşa'nın zevcesiydi. Şehzadenin sağ tarafında da Kanuni Sultan Süleyman'ın en küçük oğlu Şehzade Cihangir Metfun. O da kardeşinden az bir zaman sonra 960 senesinde Halep'te vefat etmiş ve naaşı İstanbul'a getirilerek kardeşinin türbesine defnedilmişti. Kanuni Sultan Süleyman bu pek sevgili oğlu Mehmet'in vefatından sonra Cihangir'in üzerine düşmüştü. Onu seferlerinde bile yanından bir an bile ayırmamaktaydı. Şehzade Cihangir abisi gibi değil, içli, hassas, sanatkar ruhlu idi. Hafif kambur idi, ancak çok zeki ve kabiliyetli bir şehzadeydi. Abisinin vefatından sonra onun da üzüntüsünden vefat ettiği söylenir. Padişah onun namına da bir semt kurmuş ve bir cami yaptırmıştır. İşte Cihangir Camii ve Cihangir semti bu şehzadenin hatırasına yapılmış ve günümüze intikal etmiştir. Bir şeye çok sevmek iyi değil. Kimi seversen sev, insan ondan ayrılıyor. İşte Şehzade Mehmet'i çok severdi Kanuni Sultan Süleyman, ondan ayrıldı. Sonra Cihangir'in üzerine düştü. Ondan da mahrum kaldı. İşte Şehzade Cihangir kardeşinin yanında metfundur. Bu türbede, Şehzade Mehmet türbesindeki üç sanduka parmaklıklı bir şebekeyle çevrili. Şehzade Mehmet'in asırlar boyu bu türbede muhafaza edilmiş pek kıymetli kaftanları ve işlemeli papucu daha sonra Topkapı Sarayı Müzesi'ne nakledilmiştir. Efendim, caminin bahçesinde başka türbeler de var ki bunlardan bir başka meşhuru Sadrazam Rüstem Paşa'nın türbesidir. Rüstem Paşa, Şehzade Mehmet'in eniştesi. Kanuni Sultan Süleyman'ın sevgili kızı Mihrimah Sultan'ın zevci. O da 1561 senesinde vefat etmiştir. O da bu Şehzade Camii'nin avlusunda gömülüdür. Yanında da oğlu Metfun. Bu türbede Mimar Sinan'ın yapısıdır ve 16. asrın en güzel çinileriyle süslüdür. Vaka Paşa'nın İstanbul'da Tahtakale'de yaptırdığı bir cami ve bir hamam vardır. Rüstem Paşa Camii, hamam metruktur, buz deposu olarak kullanılmaktadır. Cami ise asrın şaheser çinileriyle müzeyyendir ve dünyada emsalsiz eserler arasındadır Rüstem Paşa Camii. Ancak Rüstem Paşa'nın kabri Şehzade Camii bahçesindedir. Burası bir nevi Kanuni Sultan Süleyman ailesinin aile kabristanı gibidir. Sultan 3. Mehmet'in oğlu Şehzade Mahmut da burada yatmaktadır, bu avluda yatmaktadır. Annesi de, yani Sultan 3. Mehmet'in hanımı da oğluyla beraber bu türbede yatmaktadır. Bir başka türbede Şehzade Mehmet'in kızı Hümaşah Sultan'ın kızı Fatma Hanım Sultan'ın türbesidir. O da kocası Mustafa Paşazade Gazi Mehmet Bey ile beraber bu türbede metfun. Ayrı türbeleri var. 1588'de hanım ölmüş. 1586'da kocası ölmüş. Açık bir türbe bu türbe. O da orada. Sultan 3. Murad'ın kızı Hatice Sultan'ın türbesi de burada. O da bir oğlu ve bir kızı ile beraber bu türbesinde yatmaktadır. Bir de 16. asrın büyük vezirlerinden Bosnalı İbrahim, damat İbrahim Paşa'nın türbesi de Şehzade Camii avlusundadır. İbrahim Paşa 1601 senesinde vefat etmiştir. Türbesi 2 sene sonra vefatında Mimar Ahmet Ağa tarafından yapılmıştır. Bu türbenin de hususiyeti Türk taş işçiliğinin şaheserlerinden olmasıdır. kabartma çiçek motifli mermer panoları çok meşhurdur. İç tezyinatı da Çinlilerle yapılmış tezyinatı da pek güzeldir. Paşanın oğlu ve kızı da yanındadır. Hanımın baş taşında çiçekli bir hotoz vardır. Beyinin baş başında da sarıklı bir kavuk bulunmaktadır. Yine sandukaların üzeri alçak kabartma çiçek nakışlarıyla tezyin edilmiştir ve bir şal gibi tatlı renklerle boyanmıştır. Bu Bosnalı İbrahim Paşa Mısır valisiyken Sultan 3. Murat için hususi olarak altından bir taht yaptırmıştı. O taht günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi hazinesinde bulunmaktadır. O da damat olmak itibariyle burada defnedilmiştir. Bir de son olarak Destari Mustafa Paşa'nın türbesi var. O da 1611'de vefat etmiş. Çinilerle süslü bir türbede yatmaktadır. Bu türbelerden başka değerli dinleyiciler, Şehzade Camii'nin caddeye bakan duvarının önündeki hazirede pek çok kabir bulunmaktadır. Bunların bazıları sanat ve tarih kıymeti taşımaktadır. Şehzade Camii değerli dinleyiciler, yapılış sebebi bakımından tarihimizde hazin ve enteresan bir hatırayı yaşatmaktadır. Genç, yakışıklı bir şehzadenin vakitsiz olduğu düşünülen ölümü üzerine onu çok seven babası tarafından yaptırılmış bir şefkat nişanesidir. Ve aynı zamanda da tarihimizin en güzel abidelerinden birisidir. 5 sene kadar kısa bir zamanda yapılan bu cami ne yazık ki yakın zamana kadar belki 30-40 sene tamirat ve restorasyon çalışması adı altında kapalı tutulmuş ve çok yakın bir zamanda ibadete açılmıştır. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalıkta Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.